Medyascope TV ekranlarından herkese merhaba. Bir haftanın olayı programında da her salı olduğu gibi karşınızdayız. Sağımda Eyüp Yıldız, solumda Metin Dirim var. Bugünkü yayınımız çok uzun bir yayın olmayacak ama hafta içi karşılaşmalar da olduğu için bu karşılaşmaları değerlendirmek istiyoruz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk Ali.
Herkese merhaba. Ben son iki programa katılamadım.
Son bir aydır yoktun Eyüp Yıldız.
Yok, iki programdır yoktum. Onun öncesinde de sen yoktun ama mazeretim vardı. Kusura bakmayın sevgili izleyenler. Bugün inşallah telafi edeceğiz.
O zaman tabii ki ilk soruyu sana sorarak başlamak istiyorum. Hem Fenerbahçe hem Galatasaray'ın puan kaybettiği bir hafta oynandı. Şu anda da ilk hafta içi karşılaşmalar oynanacak. Beşiktaş'tan başlayalım diyorum. Beşiktaş Adana Demirspor deplasmanında. Adana Demirspor...
Yok, kendi evinde oynuyor Beşiktaş.
Pardon. Kendi evinde Adana Demirspor'u karşılayacak. Antalyaspor deplasmanındaydı. Karıştırdım, kusura bakmayın. Kendi evinde Adana Demirspor'la oynayacak. Adana Demirspor da kendi sahasında ilk galibiyetini aldı. Aynı zamanda ligdeki de ilk galibiyetiydi. Mario Balotelli de golle tanışmış oldu. Bu karşılaşma için neler söylemek istersin?
Şimdi ligde bir şampiyonluk adayı takımlar var. 4 takım. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor. Bir de ligde iyi kadrolar var. Adana Demirspor gibi, Fatih Karagümrük gibi iyi kadrolar var. Şimdi Adana Demirspor şampiyonluk adayları takımlarından sonra bu lige en çok yatırım yapan kulüp. Balotelli'yi aldılar, Belhanda'yı aldılar. Çok iyi transferler yaptılar. Hatta bir ara David Luiz ismi vesaire geçiyordu. Şimdi böyle kaliteli bir kadro. Doğal olarak Rizespor gibi oturmamış bir takıma karşı da kazanmaları gereken bir maçı rahat bir şekilde kazandılar. Balotelli gol attı ama Balotelli iyi durumda değil Metin. Sen maçı izledin mi bilmiyorum.
Penaltıdan attı.
Penaltıdan attı yani. Hazır değil, daha oturmuş durumda değiller. Beşiktaş ise tamam rotasyonu belki yapamadı Antalya karşısında. Maçı da izledim. Çok kötü başladılar. Zaten Sergen Hoca'nın kurduğu kadroyu gördüğünde sahada dizmekte böyle sıkıntı yaşıyorsun.
45. Yani, dakikada Hacı Wright belki o golü atsa farklı kazanacağı maç.
Dönemezsin, kapı kapanır. Yani şimdi zaten ilk yarıdaki kadro gerçekten Beşiktaşlıların da anlam veremediği bir kadroydu ama Beşiktaş istediği zaman vites yükseltebilen çok kreatif, çok yetenekli bir takım. Şimdi Beşiktaş Dortmund'u yenebilir miydi? Yenemezdi bence. Ama Beşiktaş Dortmund'a karşı etkili bir futbol ortaya koydu mu? Özellikle ofansif anlamda fark yarattı mı? Yarattı. Bayağı da pozisyon buldular. Bunu burada Beşiktaş'ın hakkını teslim etmek lazım. Hücum organizasyonu açısından Galatasaray'ın da üzerindeler. Bence Fenerbahçe'nin de üzerindeler. Adana Demirspor'un evet sürpriz yapma potansiyeli var. O kadro kalitesine sahipler ama hayatın olağan akışında Beşiktaş'ın çok ağır favori olduğu ve kazanmaya yakın olduğu bir müsabaka olarak görüyorum ben.
Evet ya, Beşiktaş zaten biraz daha farklı bir konuda bu sene. Çünkü zaten geçen seneki o işleyen, en çok işleyen parçaları takımda tutmaları en büyük transferleriydi bu sezon Beşiktaş'ın. Bir de üzerine Alex Tekşehir hamlesi, Batshuayi hamlesi ve Batshuayi'nin ne kadar iyi bir santrafor olduğunu şu ana kadar görüyoruz bence. Yani Antalyaspor karşılaşmasında tabii attığı golde net bir defansif hata vardı ama genel olarak bence ligin şu anda en böyle formda santraforlarından biri olarak gözüküyor Batshuayi. Metin'im sen nasıl bir karşılaşma bekliyorsun?
Şimdi öncelikle Antalya maçını söyleyeyim. Antalya maçında Beşiktaş geriye düşmesine rağmen skoru çevirebildi. Bunun aynısını hem Fenerbahçe yaşadı. Galatasaray çok böyle son dakikada doğru yaşadığı için dönüşü yapamayabilirdi ama orada da birazdan onu da konuşacağız. Eleştirecek çok fazla konu var. Hoca hamlesi mi denir artık? Oyuncu hamlesi mi denir? Oyuncunun performansının yüksekliği mi denir? Ona bakmak gerekiyor. Rıdvan ilk golü buldu. İkinci yarının başlarında golü buldu. Sonra işte bir defansif hata geldi. Golü buldu. Ve Gezal'ın sahneye çıkmasıyla beraber o karşılaşma 3-2 kazanmasını bilirler. Oyuncu faktörü çok fazla. Elinde iyi oyuncun varsa, elinde kaliteli oyuncun varsa istediğin zaman skoru çevirebiliyorsun, döndürebiliyorsun. Adana Demirspor da aynı saatte oynadı. Aynı gün oynamışlardı. Rize karşısında öne geçtiler. Balotelli'nin hani form grafiğiyle ilgili şunu söyleyebilirim. Maçta tamam vardı ama maçta çok böyle işte penaltı atışı haricinde çok fazla bir etkinliği yoktu. Samet Aybaba'nın gitmesi en büyük faktörlerden bir tanesi de Balotelli'dir. Yani bir oyuncunun üzerine takımı kuramazsın. Takım 11 kişinin oluşur. Hepsi takım olarak çalışırlar. Takım olarak gol bulmaya çalışırlar. Tek bir oyuncudan beklentisi olursa o tek bir oyuncu bugüne baktığımızda hocayı da gönderebilir. Aşı olmasaydı kulüp başkanı da gönderebilir. Ben Beşiktaş'ın bu karşılaşmada zorlanmayacağını düşünüyorum. Sergen Hoca'nın hamlelerinin yine çok böyle yerinde olacağını düşünüyorum. Çünkü oyuna giren ve çıkan oyuncular çok başarılılar.
Evet. Beşiktaş'la ilgili Sevim. Ama artısı ofansa yani hücumsa eksisi içinde şunu söyleyebiliriz çok net bir şekilde. Savunma dörtlüsü Fenerbahçe bence daha iyi olacak.
Galatasaray'da özellikle Vida da yokken
çok felaket yani. Çok sıkıntılar.
Montero'nun o az önce bahsettiğim pozisyonda ne kadar yavaş kaldığını gördün mü herhalde?
Wellington öyle, Montero öyle. Sonrasında bekleri çok düz. Rozier'i ayrı yere koyuyor.
Ama Montero daha çok ofansif olduğu için yani her şey maçında da atlayacak olsunuz. Dortmund maçında da gol atan isimdi. Yani bir de çok fazla takım arkadaşlarıyla forma şansı bulamayan. Belki iki antrenmana çıkmışlar. Ben düzeleceğini düşünüyorum ama Vida'nın bir eksikliği takımın başına şaşacak diye katılıyorum sana.
Problemleri de var.
Ama yani şimdi Galatasaray'da Marco Nelson, Fenerbahçe'de üçlü var orada. Tisserand oluyor işte, Kimmeje oluyor ve Atilla oradaki uyum göremiyorsun sen.
Evet.
Peki Beşiktaş'ta. Bir şey sordum. Bu sakatlıklar da başını artacağı benziyor Beşiktaş. Yani Alex Teixeira yok herhalde bu karşılaşmada yine.
Alex Teixeira'nın evet o riske etmeyecekler.
Rozier'in durumu neydi?
Soğuk algınlığı vardı. Maç öncesi tamam, soğuk algı gribi.
Karşılaşmada evet. Oynayacak o zaman.
Covid değilmiş, gripmiş arkadaşlar.
Bu karşılaşmada oynayacak o zaman. Necip Uysal sakatlandı. Mehmet Topal sakatlandı. Hani bu ya kağıt üzerinde en önemli oyuncuları değil ama sonuçta şimdi bazı sakatlıklardan sonra forma şansı bulan
bir de oyuncular. Darbeye da bağlı olmayan sakatlıklar bunlar.
İşte o sıkıntı.
Bir de şöyle bir bakmak gerekiyor. Hani tamam bu çok hani ilk 11'de belki görev almayacak kesinler ama Türk statüsünde olduğu için belki takımı o yönde etkileyebilecek.
Tabii canım Mehmet Topal. Yani Necip Uysal bir kere yani Joker oyuncu kıvamına geldi bir yerde.
Evet. Yani Türk kadrosunu ayrı değerlendireceksin. Yabancı kadroyu ayrı değerlendireceksin. Türklerde sakatlık olduğu zaman orada rotasyon iyice dar olduğu için sıkıntı yaratabilir. Neyse geçelim istiyorsan.
Tamam o zaman geçelim. Çarşamba günü Galatasaray'ın karşılaşması var. Yukatel Kayseri Spor deplasmanına konuk oluyor Galatasaray ve Alanya Spor karşılaşması önemli bir karşılaşmaydı Galatasaray için. Bu karşılaşmayı kazanıp iki maç peş peşe 2-0'dan verdiği maçları belki bir telafisi için sahadaydı. Lazio galibiyeti de büyük bir moraldi Galatasaray için ama yani umduğu performansı gösteremedi Galatasaray. Şimdi Kayseri Spor deplasmanı var. Eyüp Yıldız sana ilk başta sormak istiyorum çünkü bazı konularda isyanını dile getirdin Twitter üzerinden. Neler senin canını sıkıyor şu anda Galatasaray'da ya da spesifik olarak hani gidilen yolda gördüğün yanlışlar neler tam olarak?
Şimdi bir Galatasaray'da Lazio maçı oynandı ve o maçta orta sahada çok ciddi olarak dinamik bir Galatasaray vardı. Yaptıkları presle Lazio'nun oyununu bozmayı başardılar ve nitekim maçı da 1-0 kazandılar. Gol belki kaleci hatasından geldi ama Galatasaray'ın net 2-3 tane de gol pozisyonu vardı. Yani tesadüfen kazanılmış bir galibiyet.
Lazio'dan Galatasaray.
Evet, galibiyet değil. Onu da belirtmek isterim. Şimdi aynı kadroyla çıktı. Kim eksik? Marco. Marco'nun cezası vardı Metin. Marco yerine Luyendam oynadı. Ama aynı kadronun kadroyla çıkmasına rağmen aynı enerji, aynı konsantrasyon yoktu arkadaşlar. Çok statik oynadı. İlk yarıyı boşa harcadı Galatasaray. Ben şöyle düşündüm. Yani ilk yarıdaki kadro için hiçbir itirazım yok. Bence Galatasaray'ın kadrosu bu. Ve bu sistemle oynar Galatasaray dedim. Ama ikinci yarı Fatih Terim bu takıma bir soyunma odasında yapacağı konuşmayla iki yapacağı bir iki oyuncu değişikliğiyle müdahale eder Galatasaray maçı kazanır dedim. Ama gördük ki ikinci yarıda Fatih Hoca'nın yapmış olduğu değişiklikler Galatasaray'ı ileriye götürmediği gibi golü bulmasını da sağlayamadı. Yani çok kötü başlayan bir Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın müdahaleleriyle kazanan bir Beşiktaş. Kötü başlayan bir Galatasaray ama Fatih Terim müdahaleleriyle kazanamayan hatta maçı kaybeden bir Galatasaray verdi. Şimdi burada iki tane temel eleştirim var Ali Deniz Çakır. Birinci eleştirim Morutan veya Morutsan, kendisi Morutsan denmesini istiyormuş. Telaffuzu o şekildeymiş. Morutsan Trabzonspor maçında göbekte daha etkiliyken, Lazio maçında da kanatta etkisiz kalmışken, bu maçta da kanatta etkisizken neden hoca onu göbeğe koymayı düşünmüyor? Çünkü takımın en yaratıcı oyuncusu.
Onun yerine Feghouli.
Onun yerine Feghouli alıyor. Ve Babel'i alıyor. Şimdi Babel, Ömer Bayram, Yedlin, bu hamleleri düşündüğün zaman Galatasaray'ın oyununu paralize ettiğini görüyoruz Fatih Hoca'nın. Yani Yedlin tamam ofansif olarak iyi işler yapamıyordu ama savunması sağlamdı. Yedlin'i çıkartıyor. Ömer Bayram'ı alıp oyuna.
Van Aanholt
sağa çekiyor. Van Aanholt iptal. Ömer zaten etkisiz. Önüne de Babel'i koyuyor. Sol taraf etkisiz. Maçı kaybediyorsun.
Ya son özellikle yani bu Galatasaray'da bu yapılanmadan sonra o son 20 dakikada yine Feghouli'yi Babel'i oyunda görünce, Ömer Bayram'ı oyunda görünce Galatasaray'da bir moral
bozukluğu oluyor. Tabii zaten ıslıklandılar, yuhalandılar. Bu Metin maçı okuyamamaktır. Günümüzde maç okumak çok önemli, çok değerli. Hocalar maçı okuyarak avantaj sağlıyorlar. İyi maç okuyan hocalar. Sergen Yalçın bunu gösterdi. Yaptığı değişikliklerle maç kazandırdı. Fatih Hoca ise yaptığı değişikliklerle maçı kaybettiği gibi bir de işte Babel'in, Ömer Bayram'ın, Yedlin gibi futbolcuların ıslıklanmasına neden oldu.
Şimdi zaten Fatih'in yapacağı değişiklikler belliydi. Yani bir önceki maça da baktığında Babel'i işte çıkarttı. Babel'i alıyor, Ömer Bayram'ı alıyor, onu alıyor. Arda olsa Arda'yı alacak. Yani Fatih'in zaten hamleleri belli. Şimdi burada önemli olan şeye bakalım. Ömer Bayram neden ıslıklandı ya da işte maçtan sonra Fanatik Gazetesi'nin bir yazısı var. Ben bugüne kadar hep sordum. Kendi içimde düşündüm. Cagne neden oynamıyor? Cagne'nin bir sakatlığım var. Cagne ile ilgili bir sıkıntım var. İşte Fanatik Gazetesi haber yapmış bunu. O haberin de olması enteresan. Bu Trabzon maçına giderken takım Cagney'i beklemiş. Cagney tesislerden geç çıktığı için Fatih Hoca Cagney'i beklememiş. Takımla beraber otobüse havaalanına gitmişler. Cagney sonra özel araçla takıma yetişmiş. Ondan dolayı da Fatih Hoca son iki maçta Cagney'i görev vermemiş.
Eksik, şu eksik ilavesini ben yapayım. Bu olaydan sonra şimdi Cagney Halil Dervişoğlu'lu ilk 11'i attığı için Fatih Hoca'ya trip atıyor.
Evet.
Soyunma odasından yavaş çıkıyor falan, takımı bekletiyor bilmem ne. Fatih Hoca sinirleniyor, havaalanında bırakıyor. O da bir iki gün sonra tamam anladık, senin öz oğlun, onu oynat, onu kadroya al bilmem ne diye Instagram'dan story paylaşıyor ergenler gibi. Cagney'in yaptığı da iş değil bu arada yani. O paylaşımları yaptıktan sonra Fatih Terim Cagney'in üzerine çiziyor. Burada iki tane hata var Metin. Birinci hata kesinlikle Cagne'de. Sen profesyonelsin, böyle 15-16 yaşında genç ergenler gibi trip atmamalısın. Evet. Sen milyon dolarlar kazanıyorsun, eurolar kazanıyorsun. Buna hakkın yok. Hata burada. Birinci hata burada. Ama ikinci hata da şu arkadaşlar. Ya hocanın Babel'e, Arda Turan'a, birkaç futbolcuya, limitsiz Feghouli'ye,
Belanda'ya yıllarca verdiği şanslar.
Limitsiz kredisi var. Ya bu çocuğun hiç mi kredisi yok ya?
Taraftara ana avrat küfür eden oyuncuyu sonraki maç ilk 11 başlatmış şimdi. Fatih Terim'i böyle ya övüyoruz falan hani Fatih Hoca çizdi mi çizer diye de abi Belanda'nın üzerine çizebildi mi?
Babel sürekli Galatasaray taraftarıyla alay ediyor sosyal medyada.
Evet.
Adamı kesmiyorsun. Cagney yedek kaldığı için ufak tefek triplere giriyor. Hemen adamı kadro dışı bırakıyorsun.
Belanda'yı çizebildi mi Fatih Hoca?
Çizemedi. Hayır, Fatih Terim şöyle bakıyor arkadaşlar. Diyor ki bana saygısızlık yapmadığı sürece başkana yapabilir, taraftara yapabilir, başka bir takım arkadaşına yapabilir diyor. Hiçbir sorun yok diyor Fatih Terim. Yeter ki bana saygısızlık yapmasın diyor. Ama bu mudur ya? Yani Cagney Galatasaray taraftarına hakaret etseydi yedek kalmazdı biliyor musunuz? Kadro dışı kalmazdı. Ama Fatih Terim'e tavır aldığı için kadro dışı
kaldı. Çok iyi başlamıştı Cagney. Yani bu sezonu çok iyi başlamıştı. Övmüştü kendisini de. Yapılan hamlenin ben yanlış olduğunu düşünüyorum. Elinde Halil Dervişoğlu var. Halil Dervişoğlu'nu ne kadar işte şey yapabilirsin, kullanabilirsin. Musa Muhammed'i sokuyorsun. Aynı performansı ondan alamıyorsun. Yan topları belki kullanmak istiyorsun. Sana Cagney'in ihtiyacı var. Belki Cagney de bunu düşünüyor. Mutlaka bir hata var. Lazio maçından sonra basın mensubu arkadaşlar Fatih'i Gökte'ye çıkartan şeyler, sorular sormuşlardı. İşte hoca, hocanın bir bildiği varmış tarzında sorular vardı. Hoca Bana göre Galatasaray'da eleştirilmiyor. Eleştirildiği zaman karşısında çok fazla muhatap oluyor insanın. Ondan dolayı hocanın yapmış olduğu yanlış hamleleri bir şekilde görmüş olması gerekiyor. Ya da işte Burak Elmas, Burak Başkan'ın çıkıp şey yapması gerekiyor. Fatih Hoca'yla bu konuyu konuşması gerekiyor. Senin Cagney ihtiyacın varken, forvet hattında ihtiyacın varken ya da işte oyuncuları değerlendirmeye gerekirken çıkması gerekiyordu.
Teknik direktörler bir türbülansa girdikleri zaman, kötü bir gidişat olduğu zaman başkanlar ne yapar arkadaşlar? Teknik direktörle toplantı yapıp rapor alabilirler. Rapor alırlar, evet. Doğru mu? Mesela bunu Başkan Ali Koç yapıyor. Ersun Yanal'la yaptı. Diğer hocalarla yaptı. Beşiktaş Başkanı yaptı. Galatasaray'da da bu geçmişte böyleydi. Başkan Burak Elmas'ın Fatih Terim'den rapor alabiliyor olması lazım. Hocam seninle görüşmek istiyoruz. Takımdaki kötü gidişatın sebebi nelerdir? Çağırıp hocayı dinleyip sonra hocayı eleştirmeleri gerekiyor. Bak Mustafa Cengiz'in döneminde Galatasaray iyi yönetilmedi arkadaşlar. Fakat Mustafa Cengiz'in bazı eleştirileri vardı. Haklı ve doğru eleştirilerdi. Bunlar şu eleştirilerdi. Takım düzgün antrenman yapmıyor. Özellikle Covid sezonunda Galatasaray hiç antrenman yapmadı. Sonrasında antrenman yapan Trabzon'la Başakşehir kafa kafaya kaldılar ve Başakşehir şampiyon oldu. Şimdi birinci nokta bu. Takım antrenman yapmıyor. Galatasaray'da kaliteli antrenman yok. Bunu söylediğin zaman Fatih Terim ve çevresindekiler çok kızıyorlar ama bunu görüyorsun yani. Şimdi bir, bunu eleştirmen lazım Metin. İki, bazı oyunculara hoca çok aşırı imtiyaz veriyor. Arda Turan gibi, Babel gibi, Feguli gibi,
Emrah Baba gibi.
Emrah Baba bu kulüple neden 2 yıllık daha anlaşma imzaladı? Kimse bilmiyor. Bunları sorması lazım başkanın. Dedikodu, Başkan Mustafa Cengiz hocaya soramadı. Hocayı toplantıya çağırıp hocanın yüzüne konuşamadı. Arkasından konuştu. Yüzüne konuşsa haklıydı arkadaşlar. Arkasından konuşup dedikodu yaptığı için haksız duruma düştü. Galatasaray'ı da bununla isterseniz bitirelim. Fenerbahçe
Kayseri Spor maçında favori mi görüyorsun Galatasaray?
Burak Elmas'ın Metin bu konuşmayı yapması lazım. Kayseri maçında evet, favori görüyorum. Çünkü Kayseri gerçekten, Hatay maçında izledim. Fizik kondisyonu çok yetersiz bir takım.
Ben de Galatasaray kazanır.
Ben de Cagney'in haberinin çıkmasının Fatih'in üzerindeki baskının biraz yumuşatılmasına istinaden bir haber olduğunu düşünüyorum. Çünkü burada suçu farklı bir şekilde, farklı bir yola sapmak da gösteriliyor diye düşünüyorum. Galatasaray'ın artık puan kaybetmeyeceğini düşünüyorum.
Fenerbahçe Giresun Spor'la karşılaşıyor Perşembe günü. Fenerbahçe'de Başakşehir karşısında 2-0 sahadan yenik ayrıldı Metin Dirim. Evet. Giresun Spor şu ana kadar 1 puan toplayabildi. Ligin son sırasında yer alan bir takım.
Başakşehir'de puan toplamamıştı.
Evet.
Ama gelip Fenerbahçe'ye yandı.
Yok, Başakşehir'in bir oyun kalitesi vardı Metin. Tabii. Bir de Başakşehir mesela Kayseri Spor maçı, bir de Konya maçı. Maçı izle, talihsizliktir yani.
Ya tabii son maçta öne geçtiler. 1-0 öne geçtiler. Skoru koruyamadılar, kaybettiler. Yani şimdi baktığında Başakşehir Aykut Hoca'yla bir sistem oturtmuş. Yani oynamaya başlamışlar. O kadro yavaş yavaş oturacak. Belki işte Fenerbahçe karşılaşmasını Aykut Hoca ile Başakşehir kaybetmiş olsaydı büyük bir ihtimal başkanla konuşacaktı Aykut Hoca.
Yani Giresunspor'u da seviyorum. Giresunspor'un oyun kalitesi, kadro kalitesiyle Başakşehir'in oyun kalitesi, kadro kalitesi kıyaslanamaz. Giresunspor ve Rizespor şu görüntüleriyle ligde kalması çok zor takımlar.
Giresunspor son maçını izledim. Konya maçında hakem vermemiş olduğu bir karar vardı. Penaltıydı bana göre. Yani havaya çıkmış bir oyuncuyu arkadan yavaş iterek sen şöyle diklesen penaltıdır. Onu penaltı olarak vermedi ama onun haricinde zaten Giresunspor çok fazla pozisyona girmedi. 6. haftaya geldiğimizde halen sadece bir puan aldı. O da gol bulamadılar henüz. Daha gol atamadılar. Fenerbahçe'ye baktığımızda Vitor Pereira rotasyona gitti. Rotasyona neden gittiğini kimse çözemedi.
Frankfurt maçının şeyi ya, belki Fatih Terim'in de gitmesi lazımdı. Ben eleştirmem yani rotasyona gittiği için.
Ama rotasyona gidersen ana kadrodan bir 6 tane oyuncuyu bırakırsın özellikle. Yani rotasyona gittiğinde bütün oyuncuları değiştirip hiç beraber forma şansı bulmamış hissine sahip sürersen böyle bir yenilgi alırsın. Ya yani bunu da yapamazsın. Basın toplantısında işte Galatasaray'da kaybedecek, Beşiktaş'ta puan kaybedecek diyerek geçiştiremezsin. Senin amacın diğer takımların puan kaybetmesini beklemek değil. Senin amacın puan kazanmak olması gerekiyor.
Tabii katılıyorum. Yani Giresunspor karşılaşması çok net Fenerbahçe'nin bu arada. Ben söyleyeyim yani. Çok attığım en net karşılaşması.
Şimdi bak, Beşiktaş büyük favori ama Adana Demirspor'un sürpriz potansiyeli var.
Evet.
Bence her şeye rağmen Kayseri'nin de sürpriz potansiyeli var. Ama Giresunspor o şeyi vermiyor. Fenerbahçe bence iddia tabiriyle handikaplı kazanır diye düşünüyorum. Ama Fenerbahçe ile ilgili Ben sadece sıkıntının Frankfurt maçı ve rotasyondan kaynaklandığını düşünmüyorum. Şimdi üçlü savunma, hep bunu anlattık Metin burada. Üçlü savunma oturtursan gerçekten büyük avantaj. Ama senin üçlü savunmada totalde dört tane orta sahanın sağında ve solunda oynayacak süpermene, mutanta.
Kaliteli oyuncuya ihtiyacın var.
Yani işte ben abartıyorum işte.
En azından çok... beklerin bayağı iyi olması lazım. Hani kanat beklerin.
Var ya öyle filmler, bilim kurgu filmler, mutantlar falan
yenilmezler.
Var ya. Yenilmezler.
Evet.
Senin dört tane yenilmeze ihtiyacın var. Ne demek istiyoruz? Şimdi üç tane stoperin var senin. İki tane kanadının top Fenerbahçe'deyken hücumu çoğaltması, top rakipteyken de savunmayı beşlemesi gerekiyor. Şimdi sayalım arkadaşlar Fenerbahçe'nin kanat oyuncularını. Bekleri değil, Nazım ve Novak. İkisi de klasik bek. İkisi evet. de Novak ofansı biraz iyi ama savunmayı arkaya çok adam kaçırıyor. Nazım'ın savunması iyi, ofansı çok iyi değil. Yani onlar klasik bekler. Kanat bek var mı Fenerbahçe?
Osay Samuel işte öyle deniyor.
Osay Samuel'in savunması, yani top rakibe geçtiğinde bek gibi oynayabilecek mi? Sağ bek olabilir.
Oynayamıyor işte ama en
Ferdi Kadıoğlu
zaten hiçbir defansif meziyeti yok.
O Ener Valencia'yı at, o da olmaz. Kim
orada abi? Oynatacak oyuncusu
bak,
yok.
İşte ben bunu anlamıyorum. Metin senin 4 tane değil mi yedekleriyle beraber 4 tane ileri geri oynayacak kanat oyuncusuna ihtiyacın var. Böyle dört tane kanat oyuncun yokken sen neden 3-4-3 deniyorsun? Ben bunu anlamakta evet. güçlük çekiyorum.
Ya bir şekilde o üçlü savunma o kadar güçlü olur
bak,
ki
Fenerbahçe 4-2-3-1'e dönsün. Emin ol çok daha kolay özellikle Süper Lig'de orta seviye takımlara karşı maç kazanır. Ya. Çünkü kadro belli aslında. Göbek, Tisserand, düzeltiyorum. Yok, Atilla kim, Salay, kim? Minja, kim? Nazım, Novak. Önde.
Novak'la gitmez bu sene, ben söyleyeyim ama.
Ama gitmez yani abi. En azından bek.
Yani
ha bak şunu da tartışalım. Her takımda iki tane bek var. İki sağ bek, iki sol bek var. Her takımda git Trabzon'u say, Galatasaray'ı say, Fenerbahçe'yi, Beşiktaş'ı say. Fener'i sayma. Fener'de bir tane var abi. Yani o kadar fazla orta saha, o kadar fazla stoper.
Stoper de aslında dört tane var. Bak stoper de az. Ya üçlü stoper oynayacak bir takıma göre dört stoper az bence.
Şu üçlü an stoper oynayacaksan beş stoper ne olacak? Doğru
yani
söylüyorum.
Gustavo'yu düşünüyor belki yedek stoper olarak ama yani şimdi Gustavo'yu koyduğun zaman mesela Zalai sakatlandı, onun yerine Gustavo'yu koyuyorsun. Ne kadar büyük fark oluşur aslında. Bence Fenerbahçe'deki yani mentalite şu. Üç stoper ya birbirinden hani üç tane sağlam stoper koyarım. Sol kanat bek ve sağ kanat bek de defansif meziyetleri kötü olsa bile onları Tisserand ve Zalai kapatır. Ofansif yönlerini de kullanabiliriz. Şimdi Osay Samuel'in sonuçta bek olarak ofansif bir şey katması Fenerbahçe'ye bir artı yazıyor. Diyor ki defansif meziyetlerini de kapayabilir. Ama Serdar Aziz'in olması Tisserand yerine şu an sıkıntı yaratıyor.
Hoca belki şey yapmaya çalışıyor. Yani mevki, çünkü eskiden hatırlarsınız Fenerbahçe'nin de oyuncu yokken bir oyuncusu vardı. Brezilyalı oyuncusu. Galatasaray maçında hatta yanlış bir hamle yapmıştı. Gol olmuştu. Yerinde oynamamasına rağmen sağ bekte oynatılmıştı oyuncu.
Jason.
Hoca da belki yeni...
O kadar güzel tarif etti ki oyuncu. Bir an hatırlayamadım ya. Jason ne sana?
İşte ben hatırlayamadım. İsmini hatırlayamadım. Hoca belki yeni mevkiler ya da oyuncu pozisyonlarından yeni mevkiler çıkartmaya çalışıyor. Tisserand'ın sakatlığı işte önümüze çıktı. Serdar Aziz orada görev yapıyor. Serdar Aziz Tisserand'la beraber oynadığında daha etkili oynuyor. Belki şunu yapabilirsin. Hani Eyüp'ün dediği gibi taktiksel anlamda bir değişiklik yaparsan Salah'ı sol tarafa çekersin. Sol bek yaparsın Novan yerine. Öbür tarafta Serdar Aziz'i deneyebilirsin.
Kısmen
onu o şekilde yapabilirsin ama Ferdi ya da Osay Samuel'den ya da işte benim son maçta Twitter'da atmış olduğum üzere Muhammed'den sen bir etki ya da bunun tepkisini göremiyorsan oyuncu değişikliğini çok erkenden yapman gerekiyor.
Bayağı şiddetli eleştiriyorsun aslında sen Muhammed Tercih'in hocanın.
Çünkü çok şey ruhsuz dolaşıyor sahada. Yani pozisyonlar içerisine baktığında çok böyle etkili olmadığını görüyorum.
Muhammed hamle oyuncusu ama yani ilk 11 oyuncusu yapamazsın şu an. O nosyonda evet. değil yani.
O Helsinki maçında attığı golden sonra o yani kendisine de bir fazla güven geldiğini hissettim ben. Mesela bir tane pozisyon vardı. Sosyal medyada dolaşıyordu. Pelkas sağ ortada almış topu ceza yerinin orada. Muhammed'e sağa gösteriyor. Sağa koş ki bindir diyor. Çünkü sağa tutan kimse yok. Muhammed inatla burada top istiyor. Hayır bana vereceksin diye.
Şey yapmasın yani şunu yani, yapıyor.
Bu çünkü şey de değil hani tecrübesizlikten değil. Ya Pelkas gösteriyor çünkü abi. Hani diyor ki sağa koş, sağa boş. Hakikaten
Pelkas
öyle.
Yani hani halk tabiriyle bir deyim vardır ya, suya giderken o sudan dönüyordu yani. Senin gideceğin yolları Pelkas şu an dönüyor yani. Pelkas'ın orada dediğini yapacaksın yani sahada.
Yapmayıp
Pelkas'a hani, işini öğretmeyeceksin. Topu
şut çekeyim.
Bir de Pelkas oyun zekası çok yüksek isim.
Şu an o da biraz yalnız sakatlıktan çıktı.
Bu ligde arkadaşlar bakın, Alex Tekşehir oynarsa o da çok oyun zekası yüksek. Ayrı bir şey. Morutan daha kendini ispatlamadı ama gerçek anlamda orta sahada fark yaratan iki tane isim var. Bir tanesi Bakasetas, diğeri Pelkas. Bu iki oyuncunun oyun zekasını ben tartışmam. Sahadaki liderliğini tartışmam.
Frank'ın maçında puanı getiren isimdi bana göre. O penaltı pozisyonu da belki kaçırmış olabilir ama işte sakatlıktan dönen bir oyuncuya o görevi vermek de çok bana mantıklı gelmedi. Muhammed futbol tabirinde bir şey vardır. İncici. Yani ben şuradan çalım atayım şöyle yapayım. Sergen Hoca'nın eski oyunu mesela. Yani işte oyuncunun
birlikte... Veya Arif'le İlla Söyle oynardı, hatırlar mısın?
Yani daha...
Pres yok ama top ayağa geldiği zaman, hatta bizim Doğan Öncel radyo sporda bunu söylerdi. Böyle halı sahalarda vardır. Çok yakışıklı, fittir. Pres yapmaz, koşmaz ama güzel, şık hareketler, çalımlar atar. Tırnak içerisinde manita futbolu derlerdi. Muhammed öyle oynamaya çalışıyor.
Öyle oynayınca da yanlış yapıyor.
Olmaz.
Ben Giresun karşısında... kazanacağını düşünüyorum ama şunu da kaybetmemek gerekiyor. Mesut Özil'i sen kenarda oturtursan, o kurguyu yapamazsan, Mesut Özil'i takıma küstürsen çok yanlış bir hamle yapmış olursun.
Yalnız bir şey söyleyeceğim. Süremiz bitti olsun galiba. Mesut bence Fenerbahçe'nin en büyük sıkıntısı. Kesemiyorsun, oynadığında da istediğin katkıyı veremiyor. Büyük problem var orada.
Evet.
Trabzon Bakasetas'ı çok güzel gol attı. Onu da değinelim. 1-0 Kasımpaşa'yı burada deplasmanda yendiler. Ondan sonra
ya zaten ya gol atıyor ya da gol attı diyor yani. Müthiş oyun.
Onu da söylemiş olalım.
Evet. İzleyen herkese teşekkür ediyorum tekrardan. Yayından çıkmadan önce like butonuna basarsanız bize destek de sağlamış olursunuz. Cuma günkü programımızda da hafta içi karşılaşmalarını değerlendireceğiz. Ve hafta sonunda 7. hafta oynanacak. O karşılaşmaları da değineceğiz sevgili izleyiciler. Cuma günü saat 11'de görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.
Sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Mediascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.